Ayrım 19.
Not. Ali Kemal Bey Özat'la görüşmüş. Konuşmayı idare edemediğinden karşısındaki maksadını anlamış ve hatta kendisine esaslı bir hakaretle "Biz sizin İngilizler hesabına çalıştığınızı anladık." demiş. Üçüncü mektup. Yapılan propagandaları göz doktoru Esat Paşa kolu ve özellikle çürük sulu Mahmut Paşa resmi bilgilere dayanarak durmadan tekzip ettiriyor ve halkın heyecanını yatıştırmaya çalışıyorlar. Bu adamlara başvurulduğunda hiç cevap verilmemesini, dün kararlaştırılan zata zat-ı şahane vasıtasıyla emir vermenizi rica eder, saygılarımı sunarım. 19-10-1919 Sait. Dördüncü mektup. Aziz Üstad, muhipler, İngiliz muhipler cemiyet üyeleri arasında Fransmason örgütü itirazlara sebep oluyor. İtirazcıların tuttuğu yoldan gidilmesinden çekiniliyor. Bu programı örgütün idaresine tam bir imanla yetiştirilmiş gençlerin anılmasıyla uygulayabileceğiz. Benim kıyafetimin engel olması yüzünden eski dostumuz KBV 4/35 kararlaştırılmış olan esaslar çerçevesinde işe başlayacaktır. Ankara ve Kayseri'den yine haber yok. Saygılarımı sunarım üstadım. 19-10-1919 S. Beşinci mektup. Üstad. Kasideci Zade Ziyamoğlu dün Edinburgh'a haber göndermiş. Eski dostu olduğuna güvenerek benim başında bulunduğum İngilizlerin karakter yapısıyla bağdaştırılamadığını ve bunu kamuoyunda kötü etkiler yaptığını, bu bakımdan cemiyetin namuslu kimselerin temsil etmesi gerekeceğine dolaylı olarak bildirmiş ve benim aleyhimde pek çirkin şeyler ilave etmiş. Bu zatın bana karşı şahsi düşmanı olduğunu hatırlatmak isterim. Ziyamoğlu'nun damadının kardeşi eskiden benim karımdı. Kendisini boşadığım için bana böyle bir düşmanlık yöneltildi. Durumun Edinburgh Hazretlerine bildirilmesini ve Ziyamoğlu'nun şimdi İngiliz yanlısı olmayıp milli mücadeleyi benimseyenlerin bir propaganda aracı ve Mustafa Kemal Paşa ile aralarında ilişki bulunduğunu ve beni suçlamakla kendi iç yüzünü göstermekte olduğunu yüksek dikkatlerinize sunmak isterim. 21-19-19-S. Not. Bir sakınca yoksa Edinburgh Hazretlerine size olan hizmetimi bildiriniz. 6. Mektup. Sayın Üstad. Ankara'dan NBD 295/3'ten kurye ile gelen 20 Ekim 1919 tarihli mektupta KDS 93/1 talimatımız gereğince orada bırakılarak kendisi Kayseri'ye hareket etmiştir. Talimatın onaylı bir suretini de Galip Bey'e gönderdiğini bildiriyor. Önceki ödenek sarf edildiği için yeniden ödenek istiyor. Gizli örgütün yayıldığını, başındaki bozgunculardan yakasını kurtaran muhiplerimizin şimdilik köylerde kalmak şartıyla el altından işe başladıklarını müjdeliyor ve zat halilerinin son planlarının iyi sonuç vereceğini bildiriyor. MKB düzgün Türkçesi sayesinde önemli roller çeviriyormuş. Hele hocalığına olacak yok diyor. Talimatın 15. planı tamamen hazırlanmış. Aramıza yeni yabancılar girmemişse durum sezilmeden maksat fiilen elde edilmiş olacaktır. Yeni ödeneğin gönderilmesini beklemek üzere kurye 4R buradalı konulmuştur. 23-24-10-1919 Not. Ahmet Rıza Bey'in İtalyan mandası ile ilgili demecini mektubun sonuna ekledim. Kendisinin Fransa'ya geçmesi bizce tehlikeli olur, bunu engelleyiniz. 7. Mektup. Üstadım. Ali Kemal Bey dün Ozat'la görüşmüş. Basın konusunda biraz ağır olmak gerektiğini söylemiş. Bir kere bir görüşün andırılmış olan düşünce ve kalem erbabını o görüşe zıt bir gayeye yöneltmek bizde kolaylıkla mümkün olmaz. Bütün resmi mevzuları Ali Kemal Bey talimatınızı harfi harfine uyacak. Zeynel Abidin Partisi ile de işbirliği yapmaya çalışıyor. Sözüm kısası işler bulandırılacak. Bugünlerde Fransız ve Amerikan çevrelerinde benim adım çok geçiyormuş. Bunun hikmetini hala anlayamadım. Milli mücadele taraftarlarının bu hükümetin siyasi memurlar üzerinde yaptıkları etkinin sonucu olarak hayatımın korunması size emanet edilmiştir. Ben kendi kendime esaret veriyorum. Hikmet'le bizzat görüştüm. Bu sefer kendisini kalpakça gördüm. Bununla birlikte kesin olarak söz verdi. Ben merdim, sözümden dönmemedi. Sivas olayını nasıl buldunuz? Biraz düzensiz ama yavaş yavaş düzelecek. Kadıköy'ü de işi üzerine alıyor. Fakat o yere batası itaatçı basın bazen bizim işlere engel oluyor. Bunların yazılarına dikkat etmek gerekir. Paşamız hala sinirli. Ne vakit olacak diyor. Ev sorununun hala çözülmemiş bulunması temas ve ilişkilerimizi güçleştiriyor. NBS 495/1 Konya'ya önem vermesini tavsiye ediyor. Size kendisinin ağızdan anlattığı konu üzerinde dikkatini çekmemi rica ediyor. Ali Kemal Bey'in son felaketi üzerine üzüntülerinizi bildirdiğinizi söyledim. Bu zatı elde bulundurmak gerekir. Bu fırsatı kaçırmayalım. Bir hediye sunmak için en uygun zamandır. 19 Ekim tarihli mektubumu almadığınızı üzgünüm. Aracı olan şansı biraz sıkıştırınız. Tehlikeden sakınmak benim için pek önemlidir. Yeni bir parola gönderiniz. Hikmet'e ve Kadıköy'e numaralarını vereceğim. Saygılarımı sunarım üstadım. 24-10-919-S. Not. Birkaç haftadır söylemek istediğim halde unutuyorum. Mustafa Kemal Paşa'ya ve taraftarlarına biraz müsait görünmeli ki kendisi tam bir güvenle buraya gelebilsin. Bu işe çok önem veriniz. Kendi gazetelerimizde taraftarlık edemeyiz. 8. Mektup. Aziz Üstad, seçimleri geciktirmek ve geri bıraktırmak için gerek Mustafa Sabri ve gerek Hamdi ve Vasfi Efendilerle talimatımız çerçevesinde uzun uzadıya görüştüm. Rızalarını aldım. Seçim bölgelerinde propagandalar başladı. Gereken şahısları elde edecekler. Bol para dağıtmak suretiyle oyları dağılmaya uğratacaklardır. Zat-ı Şahane'nin bu hususta aydınlatılması çok gereklidir. Maksada sizin yüksek görüş ve tedbirleriniz ulaşacağımızı temin ederim Üstad. 26-10-1919 9. Mektup. 9R kurye geldi. Keskin'deki teşkilat bitmiştir. Arkadaşlara propaganda için talimat verdim. Başarılarımızın ilk meyvelerini yakında toplayacağımızdan eminim üstadım. 27-28-10-1919 10. Mektup. Aziz Üstad, sarayda yeni kabine kurulması ile ilgili hazırlık ve planların yer aldığı haberi etrafa yayılmıştır. Bu işin hızlandırılması kaçınılmazdır. Anadolu'daki örgütümüzün bazı planları Kulağı Milli'ye canlaşılmış. Özellikle Ankara ve Kayseri'de aleyhimizde çalışmalar başlamıştır. Kürt cemiyeti söz verdiği halde bir varlık gösteremedi. Çetelerimizden bir kısmı yok ediliyor. Ne olursa olsun tasarlanan kabine mutlaka iktidara getirilmelidir. Ali Rıza Paşa'nın planlarımızı önleyici tedbirler alacağını da tahmin ediyorum. Bozkır'a gidecek adamlarımız tanınmış kimseler oldukları için fazlasıyla korkuyorlar. Konya'da KB 81 Taksim 1'e sizin aracılığınızda olayın kızıştırılması için tebligat yapılarak propaganda heyetlerinin bu konuda faaliyete davet edilmesi gerek ve zaruretini arz eder, saygılarımı sunarım. 29-30-10-1919 Not. Benim bu mektubumdan Hikmet'e bahsedilmiş. Bu mektupta yazılanları nereden öğrenmişler? Hikmet'le kendim görüştüm. Bunun doğru olduğunu Hikmet'ten şaşkınlık içinde dinledim. Casus benim çevremde midir yoksa sizin çevrenizde mi? 11. Mektup. Aziz Üstadım, Kürt Tiyali Cemiyeti'ndeki yakın dostlarımızla görüştüm. Yeni geldiklerinden birkaç gün sonra verilen talimat çerçevesinde hazırlık yapacaklarını, yalnız Kürt aşiretlerinin bulunduğu Doğu illerine gönderilecek arkadaşlar için büyük bir ödeneğe ihtiyaç olduğunu söylediler. DBR 3 Taksim 141'den gelen mektupta gösterdiler. Urfa, Antep, Maraş'ta Fransızlar aleyhine gereğinden fazla kışkırtmalar yaptıkları ve Kolordu Komutanı'nı takip ettiği yumuşak politikaya rağmen halkı kandırdıkları yazılıdır. Kabilenin başkanlığı Hazreti Paşa'nın getirilmemesi ile ilgili görüş doğru değildir. Bu zat Kürtler üzerinde hakimdir. Eski Ermeni meselesi unutulmuştur. Sizin ileri sürdüğünüz görüş herhalde bugün için mevsimsizdir. Bunu gereğinde başka türlü göstermek mümkündür. Üstadça yardımlarını her dakika beklemekteyiz. Karşıdaki olayı diğerlerine de yaymaya çalışıyoruz. Ben yeni saygılarımı sunarım. 4-11-1919 12. Mektup. Aziz Üstadım, Ahmet Rıza'nın Tan, Litem sınav haberine verdiği demeç herhalde dikkatinizi çekmiştir. Emir Faysal'ın Fransızlarla anlaşma imzalamayı tavsiye etmesindeki anlamı kadar siyasi incelik Efendimizin gözünden kaçmamalıdır. Kulağı Milli liderleri sonradan sonra Fransa'ya dikkat eder şekilde bir yaklaşma eğilimi gösterdikleri gibi Irak'ta çıkardıkları karışıklık bir yana, öte yandan Suriye'deki hakimiyetimize de darbe vurmak istiyorlar. Bu kuvvetin devamında gösterilecek ilgisizlik ve kusur, İslam dünyasının İngiltere aleyhindeki olağanüstü galeyanına yol açacaktır. Üzerinde özenle durulmuş olan bu noktayı büyük bir değer vererek görmek ve yüksek seviyedeki siyasi şahsiyetlerinize göstermek zaruridir. İleri sürdüğüm bu görüşle ilmi değerinize karşı bir saygısızlıkta bulunduğum yargısına varmayınız. Çünkü Türkiye üzerinde sizden başka bir kuvvetin nüfus ve egemenliğini devam ettirmesi siyasi gayemize aykırıdır. Fransa, İtalya ve özellikle Amerika'nın gerek devlet adamları ve gerek basınıyla bu kuvvete karşı gösterdikleri çeşitli eğilimler siyasi ve askeri üstünlüğünüzle rekabete girişildiğinin açık bir delilidir. Ahmet Rıza gibi Clemenceau'nun, Pişon'un ve çeşitli politikacıların eskiden beri süre gelen yakın dostluklarını kazanmış olan şahsiyetlerin Fransa'da önemli bir rol oynayacağından ve kamuoyunu tam anlamıyla istedikleri yöne çekebileceklerinden emin olunuz. Bu zatın İsviçre'ye geçeceğine dair bilgi alındığına göre oradan bir fırsatını bulup Fransa'ya geçmek emelinde olduğunu inanabilirsiniz. Balıkesir yakınlarındaki kuvvetlerimiz bozularak kaçmış ve AR'de gizlenmiştir. Yeni kuvvetler hazırlanıyor. 5000 liradan aşağı olmamak üzere ödenek istiyor. Karaman'dan DBS 40 Taksim 5'ten gelen mektupta şimdilik beklemek zorunda olduklarını ve Kayseri'den KBR 87 Taksim 4'ten gelen mektupta da yakında harekete geçeceklerini bildiriyor. Ziya Efendi de HK, CH bölgesinde örgütlenme tamamlanmış olduğundan yalnız ödenekle oraya hareket etmek mecburiyetinde olduğunu söylüyor. İsterseniz durum hakkında bizzat geniş bilgi verilecektir. Sıkı bir şekilde takip edildiğimizi, plan ve hazırlıklarımızdan Sivas'ın düzenli olarak haber aldığını arz edebilirim. Mehmet Ali'ye güvenmeyiniz. Ağzı sıkı değildir. Herhalde boş boğazlık ediyor. Dış planlama ve teşkilatta bendenizden başkasını kullanmasanız daha isabetli hareket edersiniz. Ali Kemal Bey'in listeye alınması zaruridir. Bu kadar sırrımızı taşıyan bu zatı gücendirirsek planlarımız olduğu gibi düşmanların eline geçer. Bu zatı sıkça kollayınız. Saygılarınızı sunarım üstadım. 5-11-1919-S. Not. Kemal yakalanmış, ona bağlı olması dolayısıyla KBR 15 Taksim 1'in örgüt bir ilişki derecesi ortaya çıkmış demektir. Bu zatı korumak zaruridir. Mr. Fu'ya yazdığın mektup. Efendiler, bu geniş örgütlenmeye engel olmak ve yaratılan tehlikeli durumlara son vermek için elimizden gelen her çareye başvurduk. Şimdiye kadar dile getirdiğim ve bundan sonra sırası geldikçe hatırlatmaya çalışacağım, bildiğiniz isyanları, ihtilalleri, resmi düşman kuvvetlerinin tecavüzlerini bastırmak ve yok etmek için çok uğraştık. Ali Rıza Paşa kabinesi gözüne batan Kuvayi Milliye'yi batırmaya ve bunun için bizimle didişmeye çalışmaktan başka bir yardımda bulunmadığı gibi ondan sonra iktidar mevkine gelen sayın arkadaşlara da onun yolunda gitmekten ve sonunda felaketten felakete ve rezaletten rezalete sürüklenmekten başka bir hizmet görmediler. Efendiler, bütün bu gizli tertip kaynaklarının Rahip Firavun kafasında toplandığı ve oradan din kardeşlerimiz olacak hainlerin kafalarına akıtılarak eylem haline dönüştüğü tahmin edildiğinden Rahip Firavun bir süre olsun bu işlerden uzak kalmasını sağlar düşüncesiyle bizzat kendisine bir mektup yazdım. Mektubun iyi anlaşılabilmesi için şu bilgiyi de ilave edeyim ki ben Mr. Firavun ile İstanbul'da bir iki defa görüşmüş ve tartışmıştım. Firavun Fransız olarak gönderdiği mektubun Türkçesi şudur. Mr. Firavun, sizinle Monsieur Martin'in aracılığıyla yaptığımız görüşmelerin hatırasını memnuniyetle saklamaktayım. Yıllarca memleketimizde ve milletimiz arasında yaşamış olan sizin, hakkımızda en doğru düşünce ve kanaatleri taşıyacağınızı beklerdim. Oysa ne yazık ki, İstanbul çevresinde sizinle bağlantı kuran bazı gafil ve menfaat düşkünü kimselerin sizi yanlış yönlere sürüklediklerini pek büyük bir esefle anlıyorum. Bunlar arasında Sait'in olayla hazırlanıp uygulamasına başladığınız güvenilir kaynaklardan haber alınan planın İngiliz milletinin gerçekten suçlanmasını gerektirecek bir nitelikte olduğunu bildirmeme müsaadenizi rica ederim. Milletimiz Sait Molla'nın değil fakat gerçek vatanseverlerimizin gözüyle görüldüğü takdirde böyle planların artık memleketimizde ve milletimiz üzerinde uygulama alanı kalmadığı yargısına kolaylıkla varılabilir. Nitekim daha bugünün olaylarının arasında yer alan Adapazarı ve Karacabey hadiselerinin başarısızlığa uğramış olması sözümüzü doğrulamaya yeterlidir. Ancak buna ne gerek vardı? İngiliz subayı Novi'nin Diyarbakır bölgesinde Müslüman Kürt halkını kışkırtmak için pek çok çalıştıktan sonra Malatya'da eski Elazığ valisi Galip ve Malatya mutasarrıf Halil Beylerle Sivas aleyhine yaratmaya çalıştığı olay sonuç olarak bütün medeniyet dünyasına karşı utanç verici değil miydi? Size bütün ciddiyet ve samimiyetimle arz ederim ki İngiliz milleti milletimizin kendisine karşı gösterdiği dostluk ve güvene değer vermiyorsa bundaki yanılgı pek derindir. Aksi takdirde ise kullandığınız yöntemler pek sakat olup sonuca ve başarıya ulaştıracak nitelikte değildir. Sait Molla vasıtasıyla Adapazarı'na gönderilen 2000 liranın yakında olumlu sonuç getireceği şeklinde verilen sözün asılsızlığını olaylar size ispat etmiş olacağından fazla söze gerek görmem. Özellikle sizinle bağlantı kuran sahtekarlar tarafından ortak çalışmalarınızda ve meselelerinizde Osmanlı padişahının da rolü varmış gibi gösterilmesi pek tehlikelidir. Siz pekala takdir edersiniz ki zat-ı şahane sorumsuz ve tarafsız olup milli irade ve hakimiyetimizi ilgilendiren gerçekleri değiştirmez ve bozmazlar. Memleketimizde bulunan İngiliz siyasi memurlarının şüphesiz İngiliz milletinin eğitim ve çıkarlarına aykırı olarak vatan ve milletimiz aleyhinde insanlık ve medeniyet dışı ölçülerle yapıla gelmekte olan teşebbüslerini elimizdeki belgeler İngiliz milletinin gözleri önüne serersek sonuç dünyaca takdire değer görülmez sanırım. Ancak bu konuda garipliği dolayısıyla şunu da arz etmek mecburiyetindeyim ki siz bir din adamı olarak siyaset oyunlarında ve hile kanlı çarpışmalarla sonuçlanacak işlerde rol oynamak sevdasına kapılmamalıydınız. Sizinle yaptığım görüşmelerde sizi bu türlü bir politik adam olarak değil, insanlığa hizmet eden, adaleti seven, faziletli bir insan gibi görmüştüm. Bunda ne kadar aldandığımı, son aldığım güvenilir bilgilerin doğrulamakta olduğunu bildirmekle şeref duyarım. Mustafa Kemal. Ali Rıza Paşa kabinesi düşman iftira ve safsatalarına gerçekler diye inanıyor. Efendiler, İstanbul'da hükümetin gözü önünde ve bilgisi altında yapılmış ve yapılmakta olan alçakça teşebbüslerin bütün memleketteki uğursuz sonuçlarını açıkça ortaya koyan olayların asıl kaynak ve sebeplerini İstanbul hükümetinin heyeti temsiliyeden daha iyi bildiğinden hala şüphe edilebilir mi? Efendiler, olaylar hakkında derinlemesine bilgiye sahip olan hükümet üyelerinin düşmanlarının sırf aldatmak ve bozgunculuk maksadıyla ortaya attıkları iftira ve söylentilere gerçek sözüyle bakıp yine onların tavsiyelerini çare ve tedbir olarak uygulamaya kalkışacaklarına ihtimal verilebilir mi? Bu sorulara cevap vermek için yüce topluluğunuzun zihinlerini yormaktan çekinerek sözü Ali Rıza Paşa kabinesinin düşüncesine tercüman olan Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya bırakmayı tercih ederim. Efendiler, itiraf ederim ki ben Cemal Paşa'nın bu konuda verdiği şifreli telgrafın anlamını kavramakta güçlük çektim ve hayrete düştüm. Kendilerinden telgraflarının tekrarını istedim. Nazır Paşa 9 Aralık 1919 günü arka arkaya olduğu gibi bilginize sunacağım şu telgrafları çektiler. 9-12-1919 Sivas'ta 3. Kolordu Komutanlığı'na Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne. Tekrar istenen telgraf aşağıda sunulmuştur. Hükümetin barış konferansına davet edilme konusunda isteklerde bulunduğu bilinmektedir. Barış anlaşmasından en sonuç alınabilmesi, ancak gidecek delegelerimizin hem milletimizin güvenini kazanmış kimseler olması, hem de memleket içinde otoriteye sahip bir hükümeti temsil edebilmesine bağlıdır. Yabancı temsilciler tarafından memleket içinde güvenlik ve huzurun korunması ve yerleşmesi ısrarla tavsiye olunuyor. Anadolu'da bir katliama olacakları endişesiyle korku ve dehşet içinde olan Hristiyan halkın, bölük bölük işgal altında bulunan yerlere sığınmakta oldukları etkili ve dikkati çeken bir dille söyleniyor. Gerçi işgal altındaki yerlere ve özellikle Adana bölgesine gidenler, o bölgedeki Ermeni nüfusunu artırmak maksadıyla gitmekteyseler de, Anadolu'da güvenlik ve huzurun bozulmuş olduğu ileri sürülerek, hükümet tarafından yapılan ret ve yalanlamanın etkisini azaltıyor. Çünkü heyeti temsiliye tarafından verilen teminata rağmen, illerde bazı kimselerin kendilerini hoş görünmeyen olabilir kendiliklerinden arz etmek, değiştirmek, hükümet işlerini sekteye uğratmak, zorla yardım ve vergi toplamak gibi hareket ve müdahalelerinin tamamıyla önü alınamadığından, daha yabancı çevrelerde de endişe devam etmektedir. Devletimizin kara ve denizdeki bugünkü durumunda geleceğimiz hakkında kararlar alacak olan devletlere karşı tehdit edici bir tutuma girmesi herhalde zararlıdır. Bundan başka temsilcilere heyeti temsili adına telgraflar çekilmesinin memlekette iki hükümetin varlığını gösterdiği Fransa temsilcisi tarafından açıkça söylenmiştir. Hele bunlardan herhangi birine karşı aşağılayıcı sözler sarf edilmesi, yaratılıştan sahip olduğumuz ahlak temizliği, sağduyu ve uzak görüşlülükle bağdaştırılamaz. Tehlike ve felaket anlarında ağırbaşlılık ve sükuneti korumanın milli niteliklerimizden olduğu unutulmamalı, umutsuzluk ve bezginliğin akla getireceği aşırı ve tehlikeli emel ve tasavvurlara vatanın yüksek çıkarları feda olunmamalıdır. Haklarımızı bugünkü durumumuzda ancak siyaset, uyanıklık ve zamanın gereklerine göre akıllıca hareketle savunabiliriz. Bu düşünceler zat-ı alilerine karşı bilineni tekrarlamak oluyorsa da, arkadaşlara ve şubelere de vatanseverce tavsiyelerde bulunmak mutlak bir gerekliliktir. Toplanması yaklaşmış olan meclis-i mebusanımızın, aziz vatanımızın kurtuluş ve selameti için alınacak isabetli tedbirleri bularak bu yüce gayenin gerçekleşmesine bütün gücüyle çalışacağı beklenmektedir. Kabinenin düşüncesini arz ederim. Harbiye Nazırı Cemal. Efendiler, dinlediğiniz bu telgrafta yazılanların açıklamasını yaparak yüce topluluğunuzu yormayı gereksiz sayarım. Çürük Sulu Mahmut Paşa'nın demeci. Efendiler, İstanbul'da vatanın kurtarılması ile ilgili en önemli işlerle uğraşan, saygıdeğer ve aklı başında olarak tanınmış kimselerin, o devirde İstanbul'un zehirli havasını teneffüs yüzünden, zihniyet ve düşüncelerinde ne kadar olumsuz sapmalar meydana gelmiş olduğunu örnek olmak üzere, daha Sivas'tayken karşılaştığım küçük bir olayı müsaadenizle bilginize sunmak isterim. Belki de sayın üyeler arasında hazırlayanlar vardır. Ayen üyelerinden Çürük Sulu Mahmut Paşa, Bolt Sol gazetesi yazarlarından birine siyasi durumumuz ilgili bir demeç vermişti. Mahmut Paşa'nın o tarihlerde Barış Hazırlıkları Komisyonu üyesi olduğunu da hatırlarsınız. Paşa'nın 31 Ekim 1919 tarihli Tasvir-i Efkar gazetesinde yayınlanan demecini 17 gün sonra Sivas'ta okudum. Ermenilerin aşırı isteklerine hak vermemekle birlikte sınırlarda bazı düzeltmelerin yapılmasına razı oluruz ifadesi dikkatimi çekti. Doğu Anadolu'da Ermenistan lehine toprak tavizlerinde bulunacağına söz verme anlamı taşıyan bu cümlenin Barış Komisyonu üyesi olan bir devlet adamı tarafından söylenmiş olması gerçekten üzerinde düşünülmeye ve hayretle karşılanmaya değerdi. Bu sebeple 17 Kasım 1919 tarihinde Çürük Sulu Mahmut Paşa Hazretlerine yazmayı yararlı saydığım bir telgrafta demecindeki işaret ettiğim cümleden dolayı Doğu Anadolu halkının pek haklı olarak son derece üzgün ve kırgın olduğunu belirttikten sonra Erzurum ve Sivas kongrelerinin kararları gereğince milletin Ermenistan'a bir karış toprak terk etmeyeceğini ve hatta eğer hükümet böyle acı bir mecburiyete boyun eğerse milletin kendi haklarını bizzat savunmaya kararlı olduğunu ve bunun bütün dünyaya ilan edilmiş bulunduğunu yazdım ve bu milli azim ve karar herkesten önce Barış Hazırlıkları Komisyonu'nun sayın üyelerince bilinmesi ve ona göre hareket edilmesi gereğini arz ettim. Milli Teşkilat'ın yeniden düzenlenmesi. Efendiler, Milli Teşkilat'ın bir düzene sokulması önemliydi. Bunun için özel tedbirler alındı. Seçimler dolayısıyla ortaya çıkan bazı görüş ayrılıklarının giderilmesi için çareler arandı. Maraş'taki bazı Çerkez vatandaşlar sözde Maraş'ın bütün Çerkezler adına Cebeli Bereket Guvernörü'nün Maraş'a gönderilmesini Antep'teki Fransız askeri komutanından telgrafla istemişlerdi. Buna izin veren Maraş mutasarrıfına teessüflerimiz duyuruldu. Adı geçen guvernör geldiği takdirde Maraş eşraf ileri gelenlerinin karşılamamaları bildirildi. İstanbul hükümetinin de dikkati çekildi. Bolu bölgesinde güvensizlik gittikçe artıyordu. İzmit'te Asım Bey'den sonra birinci tümen komutanı olan Rüştü Bey'e de bu konuda direktif verildi. Efendiler, 20 Kasım 1919 tarihinde İstanbul'daki teşkilatımızdan Kara Vasıf ve Albay Şevket Bey imzalarıyla gelen bir şifrede Gebze Kaymakamının milli mücadeleye karşı olduğu, bu kaymakamın birçok korkunç olaylara cüret eden Yahya Kaptan'ın kötülüklerini örtbas etmeye ve daha başka şeylere başlayarak Kuvayi Milliye'ye leke sürmeye çalıştığı bildiriliyor ve kaymakamın yerinin değiştirilmesi söz konusu ediliyordu. Biz de bu görüşe samimiyetle katılarak cevabımızda konunun Cemal Bey vasıtasıyla çözüme götürülmesini bildirdik. Efendiler, bu Yahya Kaptan konusu inkılap tarihimizin önemli safhalarından birinde yer aldığı ve pek anlamlı olduğu için biraz genişçe bilgi vermeyi uygun görüyorum. Şimdiye kadar verilen bilgilerden anlaşılmış olacağını hiç şüphe yoktur ki, bir araya gelerek anlaşmış bulunan ortak iç ve dış düşmanların uygulamaya çalıştıkları planın önemli bir noktası da, memleket içinde güvensizlik olduğunu ve Hristiyan azınlıklara saldırılarda bulunulduğunu, elle tutulur, gözle görülür delil ve olaylarla dünya kamuoyuna ispat etmek, bu olayların Kuvayi Milliye tarafından yapıldığını inandırmaktı. Bu gizli ve iğrenç maksadın gerçekleşmesi için de bildiği gibi bir takım çeteler kurarak bunları özellikle Hristiyan halk üzerine saldırtmak ve bu çetelerin işleyecekleri cinayetleri milli teşkilata yüklemek yolunu tutuyorlardı. Bu teşebbüsler az çok memleketin her tarafında filiz vermeye başlamakla birlikte en önemli gelişme ve faaliyet İstanbul'a yakınlığı dolayısıyla Biga, Balıkesir ve özellikle İzmit, Adapazarı ve Bolu bölgelerinde görülür ve dikkat çekici bir durum gösteriyordu. Biz bu haince fakat itiraf olunmalıdır ki çok ustaca teşebbüse karşı olağanüstü tedbir almak ve teşebbüse geçmek zorunda kaldık. Çünkü İstanbul hükümeti düşmanın bütün bu oyunlarını gerçekten Kuvayi Milliye'nin üzerine yüklüyor ve yok edilmeleri için sert tedbirler alacak yerde durmadan heyeti temsiliyeyi suçlayarak ve baskı yaparak bu faciaları yaratan düşman çetelerinin faaliyetine son vermeyi bizden istiyordu. Ne yazık ki hükümet bu düşünce ve kanısını İstanbul'daki teşkilatımızın başında bulunanlara da iyiden iyiye aşılamayı ve terkini başarabilmişti. Efendiler, bizim özellikle İstanbul'a yakın olan İzmit bölgesinde uygulamayı düşündüğümüz tedbir, orada silahlı milli müfrezeler kurmak ve o bölgede kendilerine güvenilir komutan ve subaylarımızın bu milli müfrezelere yapacakları yardım ve desteklerle hain çetelerin peşine düşerek kötülüklerine ve varlıklarına son vermekti. Yahya Kaptan konusu. İşte bu maksatla oluşturabildiğimiz milli müfrezelerin en önemlisi ve kuvvetlisi Yahya Kaptan diye tanınmış olan fedakar bir vatanseverin müfrezesiydi. Merhum Yahya ile ilişkimiz şöyle oldu. Bir gün telgrafçılar Sivas Telgraf Merkezi'ne şu bilgiyi veriyorlardı. Çok acele bir telgrafı durdurdular. Yani İstanbul'da durdurulmuştur. Telgraf metni aşağı yukarı şöyledir. Sivas'ta Mustafa Kemal Paşa Hazretlerini. Dün İzmit'ten tavsiye edilen Yahya benim. Yarın akşam Kuşçalı Telgrafhanesi'nde emrinizi bekliyorum. Kuşçalı Üsküdar'la Gebze arasında bir köydür. Gerçekten de Yahya Kaptan bana İzmit'te teşkilatımız tarafından tavsiye edilmişti. 4 Ekim 1919 tarihinde Kuşçalı merkezinden şu telgrafı aldım. Sivas'ta Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine önemli ve çok ivedi. Bendeniz size 2 gün önce İzmit'ten tavsiye edilen Yahya'yım. Emriniz üzerine telgraf başında emirlerinizi almaya geldim. En geç yarın akşama kadar Kuşçalı telgrafhanesindeyim. Yahya. Anlaşıldığına göre Yahya Kaptan İstanbul'dan telgrafının çekilmediğini anlayınca kendisi daha Kuşçalı'ya gelmeden bu telgrafı Kuşçalı merkezine göndererek çektirmiş. Ben de şu emri verdim. 4-10-1919 İzmit merkezi vasıtasıyla Kuşçalı telgrafhanesinde Yahya Efendi'ye. Bulunduğunuz bölgede güçlü bir teşkilat kurunuz. Adapazarı Kaymakamı Tahir Bey vasıtasıyla bizimle bağlantı sağlayınız. Şimdilik hazır bulununuz. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti Reisi Mustafa Kemal. Efendiler, Yahya Kaptan aldığı bu emir üzerine teşkilat kurdu ve aylarca İstanbul ilişkisi bulunan çevrelerde hain çetelerin faaliyetlerine engel oldu. Sonunda İstanbul hükümeti tarafından öldürtüldü. Gerçi Yahya Kaptan'ın faaliyeti ve feci bir şekilde şehit edilmesi bundan sonraki aileleri ilgilendirir bir olaysa da burada olaydan söz edilmişken konuya bir daha dönmemek için şimdi açıklanması yerinde olur sanırım. 24 Kasım 1919 tarihinde Kartal merkezinden şu telgrafı aldım. Köy içinde suçsuz adam öldürme, nahiye müdürünü herkesin önünde dövme ve köylerdeki yağma olaylarından dolayı Yahya Kaptan hükümete teslim mecburiyeti doğmuştur. Dahiliye Nezareti bu konuyu titizlikle takip ediyor. Hükümetin güç durumda kalmaması Yahya Kaptan'ın teslimini gerektiriyor. Zat-ı devletlerinin emirlerini makine başında bekliyorum efendim. İmza, Kartal Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Heyeti Temsiliye Başkanı Binbaşı Ahmet Necati. Askerlerin ve devlet memurlarının açıktan açığa bizim milli teşkilat şubelerimizin başkanlıklarını almaları usulden değildi. Bir de bizim teşkilat tüzüğümüzü bilmesi gereken şube başkanlarının heyeti temsiliyenin yalnız bir tek heyet olduğunu, her yerde birer heyeti temsiliye bulunamayacağını bilmesi gerekirdi. Bu telgraf üzerine İzmit'teki tümen komutanına şu telgrafı yazdım.